Ayrım 8. Geçmişin hipnozunu bozmak, gerçek iyileşmeye açılan kapı, Doktor Bülent Uran, sayfa 98. Duygusal bir sorun yüzünden acı çeken kişi neler yaşar? Doğum andan itibaren duygular en hikaye şekliyle kendini gösterir. Yeni doğan, doğduğu andan itibaren hissettiği huzursuzluğu ağlama şeklinde dışarı aksettirir. Bu korunmaya yönelik bir davranıştır. Yeni doğanın aradığı ilk şey minimum düzeyde korunmadır. Ağlayarak birisini yardıma çağırır. Anne onun çağrısına doyurucu bir yanıt verirse ağlamayı keser. Bazen anne bu çağrı yeteri kadar ya da zamanında yanıt veremez. Ağlamanın şiddeti kalitesi değişir. Normal huzursuzluktan daha fazla bir şeyler yaşamaktadır. Büyük olasılıkla farklı bir duyguyu yaşamaktadır. Bu duygu korkudur. Korku çekilen acının dindirilmemesi sonucu ortaya çıkan bir sonraki adımdır. Çünkü çekilen acı yeni doğan algılaması açısından artık yaşamı tehdit eder boyuta gelmiştir. Hareket yetisi oluşmuş bir çocuk acıdan emniyeti düşündüğü bir yere kaçma çabası gösterir. Kendini emniyette hissedene kadar korku duygusu sürer. Daha da büyümüş olanlar bu huzursuzluğu ortadan kaldıracak başka çıkma mekanizmaları kullanmaya başlar. Bağırarak, vurarak ya da farklı davranışlarla o acıyı sonlandırma yolları ararlar. Tehlike sona erince bir kez daha huzuru yaşarlar. Artık kızgınlıklarını bir savunma aracı olarak kullanmayı öğrenmişlerdir. Böylece ilk yıllarda üç temel duygu kendini gösterir. İncinmişlik, korku ve kızgınlık. İncinmişliği çocukluk mutsuzluğu olarak düşünebiliriz. Bu duygunun yeşermesine daha çok yalnızlık, reddedilme, etrafından izole edilme gibi algılamalar neden olur. Korku kendini endişe, dehşete düşme, panik şeklinde gösterebilir. Öfke ise tehlike kaynağını korkutmaya ya da hareketsizleştirmeye yönelik bir tepkidir. Saldırganlık, düşmanca davranış, küsme şeklinde kendini gösterebilir. Her tepki kişiyi tehlikelerden korumaya yönelik olarak ortaya çıkar. Etkisiz kalmış duygu sorun yaratmaya başlar. Bu duygular esas amacını sağlarsa, yani tehlikeyi ortadan kaldırırsa duygusal bir bozukluk oluşmaz. Ama etkisiz kalmış her duygu bozukluk yaratmaya başlar. Bozukluk fiziksel ya da zihinsel düzeyde kendini gösterir. Eğer tehlike kaynağı anne ya da anne yerine konmuş figür ise ne olur? Normal duygusal yanıtın kafası karışır. Artık bu duyguların koruma gücü ve değeri kalmaz. Ağlamak daha fazla acıya neden olacaktır. Güvenilen yer tehlikenin kendisi olmuşsa çocuk korku duygusunu kullanamaz. Kaçacak güvenli bir yer yoktur. Öfkesini kullanarak tehlike kaynağını yok edemez. Çünkü o aynı zamanda güvenin kaynağıdır. Hissettiklerini bastırmaktan başka çaresi yoktur. Ama bastırılan duygular kaybolmaz. Aksine tedavi gerektirecek semptomlara dönüşür. Bilinç gelişene kadar çocukluk çağındaki tüm bu yaşananlar doğrudan bilinçaltına kaydolur. Ebeveynlerden alınan her olumlu ya da olumsuz davranış modeli o dönemde çocuğun inanç ve davranış sistemi haline dönüşmeye başlar. Duyguların bastırılmasına neden olan her davranışı negatif davranış olarak kabul etmek gerekir. Çocuk büyükleri tarafından kabul edilebilir bir kişi olabilmek için kabul edilmeyen davranışlarını ve duygularını bastırır. Çocuk yaşamak için onlar tarafından terk edilmemelidir. Aslında bilinçaltı çocuğu gerçekte büyüklerin tehlikelerinden koruyacak ayarlamaları yapmaktadır. Bilinçaltının birinci amacı o kişiyi her türlü tehlikeden uzak tutmaktır. Bu tehlikenin gerçek ya da hayali olması, geçmişte kalmış olması bilinçaltını hiç ilgilendirmez. Bilinçaltı bazı davranışları yaşam açısından kabul edilemez bulmuştur ve sürekli olarak o davranışları engeller. İşte bu terk edilme korkusu güçlenirse suçluluk duygusu oluşmaya başlar. Tersinden bakılırsa açığa çıkan her suçluluk duygusunun arkasında istenmeyen bir davranışın bastırılması var demektir. Bu bastırma tüm duygusal bozuklukların kaynağıdır. Ünlü hipnoterapist G. Kane, tüm duygusal bozuklukların %90'ında suçluluk duygusunun bulunduğunu ve mutlaka uygun analitik tekniklerle ortadan kaldırılması gerektiğini işaret eder. Duyguların ifade edilmesinin bastırılması değişik düzeylerde olur. Bazı çocuklar sadece temel korunma duygularını bastırırken, bazı çocuklar için hoş duyguların ifade edilmesi de tehlikelidir ve bunlar da bastırılır. Eğer o çocuğun varlığı hiçbir şekilde kabul görmemişse tüm duygular bastırılır. Kay'nin terimiyle zombi sendromu, duygusuz insan maske yüz, normal şekliyle kendini ifade edemeyen her duygu başka bir şekilde ortaya çıkma yollarını arar ve psikosomatik hastalıkların temeli atılmış olur. O halde başka bir açıdan baskılanan bir durum yoktur. Sadece ifadesini değiştirmiş bir durum söz konusudur. Burada terapistin görevi bu çatışmaya ulaşmak, bunu hastanın erişkin aklının yani bilincinin anlayışına sunmak ve bu çatışmaya o akıllı yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Şimdi bu kişinin zaten aklı dengesi bozuk. Nasıl olacak da o aklı tedavi için kullanacak diyebiliriz. Her insanın içinde artık yaşaması için büyükler tarafından kabul edilmesine gerek olmadı. Yine yaşaması için temel duygularını korunma amacı olarak sürekli kullanmasına gerek olmadığını anlayacak kadar bir anlayış. Zihinsel işleyişi o an için ne kadar bozuk olursa olsun mevcuttur. Hatta çoğu zaman sorunu devam ettiren o bozukluklara neden olan büyükler yaşamaları için artık o çocuğa ihtiyaç duymaya başlarlar. Ama bunu o şekilde gizlerler ki o erişkin hala yaşamak için o büyüklerin onayına sahip olması gerektiğini zanneder. Olayı olay yapan içindeki duygudur. Aynı olay A kişisinde hiçbir iz bırakmazken B kişisinde neden iz bırakıyor? Neden soruna yol açıyor? O olayın yakın zamanında, geçmişinde ya da sonrasında olmuş bir başka olay ya da kişinin olayı yaşarken içinde bulunduğu duygu durumu önemlidir. Bazen bilinçaltı sorunu bize göre çok alakasız yerlerden göstermeye başlayabilir. Eğer bir duygu bağlantısı yapılmışsa ve sonuçta bilinçaltı bir sahne ortaya koymuşsa mutlaka bir anlamı vardır. Atlamamak ve üzerine gitmek gerekir. Olgu bir sopanın ettikleri. Bir aslan arkadaşlarıyla belirli bir süre oturduktan sonra huzursuz olduğunu belirtmişti. Özellikle akşamsa hemen arkadaşlarından ayrılıp eve gitmek arzusu hissediyordu. Regresyonda gece 5 yaşında evinde odasına yatıyor. Yalnız bir şey yok. Yakında huzursuzluk duyduğu durumlarla benzer bir şey yok. Eğer yanlış olaya geldim diye vazgeçseydim bakın neleri kaçırmış olacaktım. Odaya baktırdım. Neler var? Ne hissediyor? Kapı, kapı, kapı mı? Kapı ile ilgili ne var? Kapı kapalı. Kapalı kapı. Ne düşünüyorsun? Kapalı kapı ile ilgili ne hissediyorsun? Bilmiyorum, rahatsızlık veriyor. Kapalı olmasını mı açık olmasını mı istersin? Açma, kapının arkası, tehlike kapının arkası. Ne var kapının arkasında? Sopa, değnek var. Sopa, kimin sopası, ne sopası? Bu sopa annemin sopası. Annen ne yapar bu sopayla? Beni dövüyor. Neden? Akşamları arkadaşlarımla oynarken geç kalırsam annem beni bu sopayla dövüyor. İşte bilinçaltı sorunu ne kadar dolambaçlı yoldan önümüze koydu. Yaptığı iş korumak, kişiyi sopadan korumak. Sorun sopa. Başka bir olayda biraz önce annesinin bir soruna üzülmüş 7 yaşındaki erkek bir çocuk, tarlada tesadüfen ilk kez bir kadın cinsel organı görür. Çok şaşırır. Organın çok çirkin bir görüntüsü de vardır. Burada şaşkınlık duygusuyla üzüntü duygusu birbirine karışmıştır. Bilinçaltı duygular bu kadar yakın olarak yaşanırsa tam olarak birbirinden ayırt edemez. Bilinçaltı o üzüntü duygusunun nedenini gördüğü organa bağlar ve o kişiyi ondan sonra benzer durumlardan uzak tutmaya başlar. Bu erkek hasta da gerçekten kadınlardan hoşlanmamakta, özellikle cinsel ilişkiden kaçmaktadır. Diğer sayfalarda da belirttiğim başka bir olayda ise yalnızlık duygusu bir tanıdığının düşmesine duyulan şaşkınlıkla karıştırılmış ve kişi yüksek yerlerden uzak tutmaya başlamıştır. Keza kedi korkusu olgusunda da üzerine kedi dolaşan bebek üşümektedir ama bilinçaltı kediyle üşüme arasında bir bağlantı kurmuştur. Bu bağlantı anlaşılmazsa doğru olaya regresyon yapılsa bile sorun ortadan kalkmaz. Bir dedektif gibi bu tip bağlantıları bulup çözülmesi gerekir. Sütlü ürünlere alerjik bir kızın öyküsü. Stephen Parkyle'ın eğitim kasetlerinden alınmıştır. Alerjiler hipnotik çabalamadan başka bir şey değildir. Bunun güzel bir örneğini göreceksiniz. 22 yaşında bir kız da 2 yıl önce süt ürünlerine alerji başlıyor. O kadar alerjik ki nasıl piştiğini bilmediği yiyeceklerin içinde bile süt ürünleri varsa kendisini hastanede buluyor. Hipnozda sorun nedeni olarak 21 yaşına gidiyor. Bu pek etkileyici bir bulgu olmamasına rağmen sorguluyor. İlk kez sevgilisi de bir muhallebicide buluşuyorlar. Birçok insan var. Bu ilk nişanlısı tuhaf olmalı ki yıllık alerjiye neden olmuş. Sevgilinde bir sorunun var mı? Hayır, aksine kendim onu çok yakın hissediyorum. İlginç. O zaman ben 3'ten 1'e doğru sayarken yaşamında sende bu kişinin uyandırdığı yakınlık hissini ilk kez hissettiğin ana gideceksin. 3, 2, 1. Neredesin? Çok hareketli, çok kalabalık. Babamın etrafında insanlar var. Çok küçüğüm bebek. Neşeli bir şeyler oluyor. Özetle babası kendi işlettiği restoranda bir soygun sırasında öldürülüyor. Ve 2 yaşındaki çocuk buna şahit oluyor. Ama ne olduğunu tam anlamıyor. Ona eğlence gibi geliyor. Muhallebici dükkanında tanıştığı kişi babasına tıpatıp benziyor. Acı olaydan sonra psikolog annesine babasını hatırlayacak her şeyi ortadan kaldırmasını öneriyor. Böylece küçük kız babasını unutacak ve acı çekmeyecek. Babasını hatırlatan bir kişi olayı çapalayan süt ürünleri birden yaşamından kaybolmuş bir babaya duyulan kızgınlığın yansıması. Tedavide ölüm yatağı tedavisi dediğimiz yöntemle babasıyla görüştürülür. Babasının o adamdan farklılığı, o adamın da süt ürünleriyle olan bağlantısı ortadan kaldırılır. Öldüren adam affedilir. Bu bir çapadır, alerji değil. Üşüten bir kedi korkusu olgusu. Hiçbir sorunuz kader değildir. Hiçbir korkunuz geçmez değildir. Sizi rahatsız eden ne varsa mutlaka dayandığı bir neden vardır. Geçmişte bir yerde bu korkuyu neden olan bir kayıt tutulmuştur. Bu kayıt tutulurken duyguların kaydı da yapılmıştır. Buraya kadar anlattıklarım daha iyi anlaşılması ve bilinçaltımızın nasıl işlediğini görmek açısından tipik bir olayı anlatmak istiyorum. Kısırlık nedeniyle izlediğim bir bayan hastam vardı. Bir gün benim başka bir hasta hipnoz uyguladığıma şahit oldu ve kedi korkusunun olduğunu söyledi. Bu öyle bir korkuydu ki uzaktan kediyi görse oturduğu yerden çığlıklar atarak kaçıyordu. Bu kedi korkunuzun oluşması neden olan bir olay biliyor musunuz? Küçükken 5 yaşındayken alt kattaki odamızın penceresinden içeri kedi atlamış ve ben çok korkmuşum ama kız kardeşim hiç korkmamış. Annem bu nedenle kedilerden korktuğumu söylüyor. Bir korkunun yerleşmesi için bu olay yeterli görülmüyor. Çünkü bilinen bir olay ve aynı olaydan kız kardeşi etkilenmemiş. O kişinin 5 yaşına kadar hiç kedi görmemesi olası değil. Bilinçaltında zaten 5 yaşına kadar kedilerle ilgili bir kanaat yerleşmiş olmalı. Bu ancak kediler için oluşmuş bir kanaatin yansıması olabilir. Peki bu hastamda neler olmuş? Şimdi neler olduğunu görelim. Hastamı hipnoza aldım. Derin hipnoz elde edildikten sonra ilk kez kedi korkusunu duyduğun ana gitmesi için gerekli telkinleri verdim. Bilinçaltı tabii öyle pat diye bu olayı bulamaz. Önce o kişide bir sahne ile kedi korkusunu oluşturmak gerekir. Hipnozdayken bu tip duyguları çok kolaylıkla güçlendirebiliriz. Bu duygu güçlendikten sonra bu duyguyu ilk kez yaşadığı olaya gitmesini isteriz ve gider. Hastam da gitti. Gece mi gündüz mü? Karanlık gibi. İçeride misin, dışarıda mı? İçerideyim. Kimse var mı yanında yoksa yalnız mısın? Bir şey var, korkuyorum gibi. Ne var, ne oluyor, kaç yaşındasın? Küçüğüm, çok küçük. 5 yaşından küçük müsün? Evet. 3 yaşından? Evet. 1 yaşından da küçük gibi misin? Bilmiyorum. Ne kadar çabaladıysam da hasta o an olayı tam netlikle çözemedi. Sahneden çıkardım. Şimdiki zamana getirip ona göre neler olabileceğini sordum. Tabii hala hipnozdayken. Orasının onun odası olduğunu söyledi. Doğduğundan beri orada yatmış. Bu arada onu 6 aylık çocuğun yanına götürüp korkmaması için koruma altına almasını sağladım. Sonra içindeki kedi korkusu ne düzeyde olduğunu test etmek için tekrar kedi korkusuna döndüm. Bu arada hastam sürekli üşüyorum diyordu. Nisan ayıydı ve hipnozdayken aşırı gevşeme ve dolaşımda yavaşlama olduğundan dolayı kolay üşünmesi mümkündür. Bu nedenle klimanın ısıtmasını açtım ama üşümesi geçmedi. Hala çok üşüyorum derken bir çığlık attı. Bir şey var, üzerimde bir şey var. Evet, hasta kendinden tekrar aynı olayı yaşamaya başlamıştı. Üşümesi ona o olayı daha canlı yaşatmaya başladı. Ne var? Bilmiyorum, bir karaltı. Canlı mı, cansız mı? Canlı, hareket ediyor. İnsan mı, hayvan mı? Tamamen tarafsız olmak gerekir. Bu tip sahnelerde yönlendirmekten kaçınırız. Kedi bu. Kedi. Üzerimde bir kedi geziyor. İşte olay buydu. 6 aylık bebek beşikte uyuyor diye yalnız bırakılmış. Ama pencere açık ve pencereden içeri bir kedi atlıyor. 6 aylık bebeğin bilinçaltının bunun ne olduğu hakkında hiçbir bilgisi yok. O an onun zararlı bir şey olduğunu düşünmüyor çünkü kedi bir şey yapmıyor. Sadece geziniyor ve az sonra çıkıp gidiyor. Peki bilinçaltı neden korkuyor ve kediyi zararlı bir deneyim olarak kaydediyor? Neden bu olaya olumsuz bir duygu yüklüyor? Bilinçaltında mantık aramayın. O tamamen bilgisayar ilkeleriyle çalışır. Neden sonuç ilişkisi vardır ama mantığı yoktur. O anda açık pencerenin yanında bebek çok üşüyor ve bu üşümeyi hastamız da o anda aynen yaşadı zaten. Bu üşüme hoş bir duygu değil onun için, zararlı bir durum. Üşümeyle beraber kedinin olması, bilinçaltında olumsuz duyguya kedinin yol açtığı izlenimini doğuruyor ve bilinçaltı kediyle ilgili ilk kaydını böyle yapıyor. 5 yaşında aynı olayı yaşadığı anda pencereden atlayan varlığı bilinçaltı hemen tanıyor ve çözümlüyor. İşte şimdi yine aynı şeyler olacak, yine çok üşüyeceğim diyerek ondan kaçmaya başlıyor ve kedi korkusu yerleşiyor. İşte bilinçaltı böyle çalışıyor. Bir olaya, bir nesneye olumsuz bir bakış, inanç yerleştirince artık o bir daha yeni bir inançla değiştirilene kadar aynen kalıyor. Ne olursa olsun ben bu kişiyi bu tehlikeden koruyacağım. Bu tehlikenin mantıklı olup olmadığı, gerçek olup olmadığı ya da o kişinin bu tip tehlikelerden kendini koruyacak akıl yapısına sahip olup olmadığı bunların hiçbir bilinçaltını ilgilendirmiyor. Hipnoz sayesinde bu korkuya yol açan olayı açığa çıkarmak ve bu inancın yerini kabul edilebilir yeni bir inanç yerleştirmek mümkün oluyor. Kör çocuk yeniden görmeye başlar. Hipnoterapist Calvin Banyan'a psikiyatrist kör bir çocuk gönderir. Çocuk 15 yaşındadır ve körlük 2 ay önce bir gün okuldayken başlamıştır. Araştırmalar sonucunda bunun psikolojik kaynaklı olabileceği düşünülmüştür. Bobby yani çocuk Korelidir. Amerikalı bir aile evlatlık verilmiş bir Koreli. Psikiyatristle görüşmeleri sırasında görmesi daha da bozulmuş ve sonunda hipnoterapiye yönlendirilmiştir. Bobby sürekli sıkıntı hisseden bir çocuktur. Görmesi önce sol tarafta bozulmaya başlamış, sonra sağ atlamıştır ve sadece merkezde çok küçük bir alandan görebilmektedir. Bu nedenle okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Bobby'nin görme bozukluğu okulda bir proje üzerinde çalışırken başlamıştır. Değişik tipte ailelerden bahsedilirken evlatlık edinen ailelere de değinilmiş ve sonra da her çocuktan ailesini tasvir eden bir resim yapması istenmiştir. Hipnozda regresyon olay araştırıldığında olayın başlangıcında Bobby'nin esas annesine alınarak yabancı bir kucağa verildiği an olduğu ortaya çıkar. O anda çok korkar. O anı yaşarken hipnoz koltuğunda da dolu dolu ağlar. Bebek öleceğini düşünmüştür ama annesinin onu köyde bebekleri öldüren bir salgın hastalıktan korumak için evlatlık verdiğini anlar. Bu yeni anlayış ve bebeğin yaşayacağını öğrenmesi sorunu ortadan kaldırmaya yeter. Hipnozdan çıktığı andan itibaren çok daha iyi görmektedir. Aniden başlayan ve bir neden saptanamayan semptomların ardında her zaman geçmişten kaynaklanan olaylar aranmalıdır. Bir gün aynı durumda olan bir hasta da bana getirmişlerdi. Bir diş hekimiydi ve 3-4 yıldır görmüyordu. Sadece gözünün çok küçük bir bölümünden ancak günlük işlerini görecek kadar görüyordu. Tedaviler hiçbir sonuç vermemiş. 12 yaşlarında ikiz çocuklarıyla yaşayan bir kadın. Eşinden ayrı yaşıyor. Kadın disiplinli ve çocuklar çok sıkılıyor ve bir gün aniden annelerini terk edip babalarına gidiyorlar. Çocuklarına yaptığı bir yılbaşı ziyaret sonrası gözleri görmemeye başlıyor. Okumayı çok seven bir kadın, gece gündüz kitap okurmuş. Hatırladığı tek şey gözlerim görmez olsaydı da bu durumları görmez olsaydım demesiydi. Ancak nedendir bilmiyorum. İlk görüşmeden sonra yukarıdaki öyküyü de anlatmama rağmen bir daha gelmedi. Herhalde tekrar görmeye hazır değildi. Gerçeklerle yüzleşmeye henüz hazır değildi. 8. ayrımın sonu, sayfa 108.